Ayrım 8, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 95, 6. bölüm. Siz öyle diyorsanız öyledir, ben hiç hatırlamıyorum. Yüzündeki bol makyaj, kafasını bir tür beyaz kirpiye benzeten jöleyle kaplı, kısacık platin renkli saçları ya da punk tarzındaki çivili kıyafeti. Sebep hangisiydi bilinmez ama şu bir gerçekti ki Maria Luigia Pastore, sokak adıyla Dea, 67 yaşını dibine kadar gösteriyordu. Benle tüm sakinliğiyle konuştu. Buna ben değil, telefon kayıtları söylüyor.
Kim bilir, belki de bahsettiğiniz adam yanlış numara çevirmiştir.
Geçen ay 4 defa aramış Dea ve görüşmelerin hiçbiri 2 dakikadan az sürmemiş. Yanlış numara çevirdiğini anlamak 2 dakika mı sürer?
Dea'nın sesi kararlıydı. Gerçek şu ki ben konuşmaların hiçbirini hatırlamıyorum ve fotoğrafta gösterdiğiniz adamı hiç görmedim.
Benli sigarasını küllükte titizlikle söndürdü. Sonra sessiz ve hareketsiz bir şekilde kadını izlemeye başladı. Onun konuşma ihtiyacı hissetmesini bekliyordu. Dea ise uzun birkaç dakikadan sonra kollarını göğsünde kavuşturup meydan okuyan gözlerini Benli'ninkilere dikti.
''Komiser, bütün öğleden sonra böyle mi duracağız? Benim için sorun değil, nasıl olsa evde işim yok.''
Benli sessizliğini sürdürdü. Ofisteki üçüncü dilsizi oynayan müfettiş Ingro'ya birkaç dakika önce Dea'nın cinayet gecesi için gösterdiği tanığının oldukça hayalperest ve tutarsız olduğunun tespit edildiğini bildirmişti. Teorik olarak bu kadın katil olabilirdi ama onu dikkatle inceleyen komiser böyle bir şeyi ancak alternatif bir çizgi roman yazarının düşünebileceğini hissetti. Peki o zaman tüm bu direnişin sebebi neydi? Neden hiç düşünmeden polise yardımcı olmuyordu ya da neden birini korumak istiyordu? Komiser Benli yeni bir sigara yakarak dumanını kadına doğru üfledi.
Dea, senin akıllı bir kadın olduğunu düşünmüştüm. Gerçekten de bir katile yataklıktan içeri girmeyi göze alıyor musun? Ya da daha da kötüsü suç ortaklığından. Çünkü bu adamı iyi tanıyorsun, daha doğrusu tanıyordun ve ona ne olduğunu biliyorsun.
Benli Valeriani'nin fotoğrafını Dea'nın burnunun altına vurdu.
Senin düzenli müşterindi ve ölümünden sonra gazeteler ve televizyon haberleri günlerce ondan bahsetti. Ben ahlak masası polislerinden değilim.
Benli ses tonunu yumuşattı. Yaptığın iş zerre kadar umurumda değil. Sadece birkaç bilgi istiyorum. Bak Dea, böylesi senin yararın ne olur? Beni aptal yerine koyma.
''Beni gerçekten içeri atmayı mı düşünüyorsun?''
Dea pek de etkilenmişe benzemiyordu.
''Fuhuş suçu üzerinden de ilerleyebiliriz.'' diyerek öne atıldı Ingro'ya. Bıyıkları şiddetle kıvrılmıştı.
Dea gülerek yanıtladı.
''Elbette, belki içeride bir hafta kadar kalırım. Ama sonra mahkeme sonlanana kadar dışarıda olurum. Bu da en kötü durumda 7-8 yıl beklemek demek. Karar çıktığında 70 yaşımı geçmiş olurum.'' Şu an mevcut olan ileri derecedeki diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarımı saymıyorum bile.
Hayır, tatlılarım, ben içeri girmem. Bunu size henüz kimse söylememiş sanırım ama burası İtalya.
Ingro'ya patlıcan gibi morardı. Biri ona sadece birkaç saat sonra özgür kalacak suçları yakalamak için bir tarafını riske attığını her hatırlattığında böyle oluyordu. Bıyıkları öfkeyle titriyordu.
''Sen kahrolasıca bir pezevenksin.''
''Hayır, Ingro'ya pezevenk değil.'' dedi Benli, müfettişini yatıştırmaya çalışıyordu. Aklına Dea'yı işbirliği yapmaya ikna edecek bir fikir gelmişti.
''Sana telefonda söylediğimi hatırlıyor musun? Günümüzde onlara patron deniyor. Kendisine buna uygun şekilde davranmamız gerek.''
Komiser Dea'ya dönmeden önce sözlerine kısa bir ara verdi. Tekrar konuştuğunda sesi tam bir iş adamı gibi çıktı.
''Haklısın Dea, içeride uzun kalmazsın. Aslında iki seçeneğin daha var. İlki birkaç soruya cevap ver ve bu ofisten hiçbir ihbar yapılmadan evine, hayatına ve işine geri dön.''
Benli henüz yarısını bile içmediği sigarasını öfke yaratan bir yavaşlıkla söndürdü.
''İkincisi, şu ana kadar yaptığın gibi devam et ve bizi kızdır. Biz de hayatını ve özellikle de işlerini mahvedelim. Şöyle açıklayayım.
Hakkında hiçbir işlem yapmadan her gün gelip seni alacağız ve böylece hem kızlarının canını sıkacağız hem de etrafa seninle çalışanların kara listeye alındığı söylentisini yayacağız.
Benli tekrar ara verdi. İddiaya girerim ki birkaç ay içinde senin şu Şampiyonlar Ligi takımının zayıf Serbia'ya karşı bile oynayacak gücü kalmamış olacak. Tüm yıldızlarını kaybedeceksin. De ya, sonra da yedek oyuncularını, bir daha çalışamayacaksın.
Benli yeni bir sigara yaktı. Bu aralıksız üçüncü sigarasıydı. Seçim senin.
De ya birkaç saniye belirsiz bir sessizlik içinde kaldı. Gözlerini kaldırmadan alçak sesle sordu.
Sadece birkaç soru değil mi?
Hemen biter.
Ve tanıklık yapmaya çağrılmayacağım.
Hayır, bu kesinlikle resmi olmayan bir görüşme olacak.
Size güvenebilir miyim?
Deya sinirle etrafına bakındı.
Kamera ya da mikrofon var mı?
Hah, burada film çevirmiyoruz. Yine de şöyle yapalım. Karşıdaki kafeye gidelim. Lezzetli bir kahve eşliğinde sakince oturup konuşabileceğimiz bir salonu var.
Gerçekten de o saatte kafenin salonu bomboştu ve Deya daha ilk andan itibaren rahatlamışa benziyordu.
Benli ise oldukça iyi tanındığı bir mekanda bu kadının eşliğinde bulunmaktan pek de hoşnut değildi.
Deya komşusunun Rottweiler'dan çalınmış gibi duran çivili yakasını düzelterek ''Ben aptal değilim'' dedi. ''Benden ne öğrenmek istediğinizi çok iyi biliyorum. Profesörün kızlardan hangisiyle gönül eğlendirdiği?''
''Sırayla gidelim. Valeriani ne kadar zamandır sana ve takımına geliyordu?''
''Aşağı yukarı bir yıldır. Beni birkaç haftada bir düzenli olarak arardı ama son zamanlarda bunun sıklığını arttırmıştı.''
''Seni onunla kim tanıştırdı?''
''Başka bir müşterinin referansıyla oldu ama gerçekten de kim olduğunu hatırlamıyorum.''
''Bu arada?'' Deya süt yeninin sıkıştırdığı buruşuk göğüslerinden birine hafifçe gösterecek kadar eğildi.
''Kahve sözü vermemiş miydiniz komiser?''
Benli masaya yaklaşan garsona işaret edip siparişleri verdi. Ama Deya hemen komiseri düzeltti.
''Sadece bir kahve doktor için. Ben bir J&B alayım. Ama lütfen az buzlu olsun.''
Dipnot, J&B bir viski markası.
Garson yanlarından ayrılır ayrılmaz hemen kendini haklı göstermek için ''Çok kahve uykusuzluk yapıyor.'' dedi.
''Tabii ya'' dedi Benli başını kötü bir ifadeyle sallayarak. ''Belli bir yaştan sonra çok azı bile uyutmamaya yetiyor. Neyse de ya, Valeriani hakkında ne biliyorsun?''
''Sıra dışı istekleri yoktu. Tek istediği düzüşmekti.''
''Tercihleri dışında senin tanıdığın kadarıyla nasıl biriydi?''
''Çok soğuktu. Kendini sahte bir isimle tanıttı. Fabio, Bay Fabio. Ama bu normal bir durum. Herkes böyle yapıyor.'' Kim olduğunu birkaç ay önce yerel televizyondaki bir programdan şans eseri öğrendim.
Sana hiç sırlarını açtı mı, sorunlarından falan bahsetti mi? Özellikle son zamanlarda.
Şaka mı yapıyorsunuz doktor? Adam beni iş tutmak için arıyordu, sohbet etmek için değil.
Deya garsonun getirdiği viskinin yarısını bir yudumda mideye indirdi. İşleyiş nasıldı?
Beni arayıp ne istediğini söylüyordu. En uygun elemanı seçip otelde bir oda ayarlıyordu.
Odayı kendi isminle mi tutuyordun?
Öyle de denebilir. Kullandığım otel tenha ve farklı olmasının yanı sıra oldukça yardımsever bir çift resepsiyoniste sahip. Önemli olan profesörün isminin görünmemesiydi. Odayı ayarlayınca numarasını Bay Fabio'ya SMS ile bildiriyordum. Odaya girdiğinde kendine gönderdiği hediyeyi paketi açılmış halde yatağın üstünde onu beklerken buluyordu.
Hediye her seferinde değişiyor muydu?
Bir süre öncesine kadar evet, her seferinde yeni biri oluyordu. Oysa son 5-6 seferdir hep aynı kişiyleydi. Açıkça onu istiyordu.
Komiser Benli hemen antenlerini dikleştirdi. Sana geliş sıklığını o zaman mı arttırdı?
Evet, öyle olduğunu söyleyebilirim.
Bay Fabio aşık olmuş olmasın?
Belki ama ille de öyle oldu diyemeyiz. Konu en basit haliyle iyi seks, yatakta birbirini iyi anlamak da olabilir.
Mesela ben kendi osteopatime her gün gidebilirim ama sadece ona, başkasını istemem.
Dipnot, osteopati, kas ve kemik sistemindeki bozukluk ve ağrıları gidermekte kullanılan bir tedavi yöntemidir.
İkisinin aynı şey olduğunu sanmıyorum.
Hadi ama doktor, bana saf romantiği oynamayın. Bunların hepsi insanın kendini iyi hissetmesi için olan hizmetler.
Deya bu son kelimelerini yüzükle elini cilveli bir tavırla Bendy'nin elinin üstüne koyarak söylemişti. Komiser aceleyle elini geri çekti. Şu kişi, evet yani profesörün kendine yaptığı hediyeden bahsediyorum. Size hiç profesörden bahsetti mi?
Teknik detaylar dışında hayır. Müşteriyi her zaman daha çok memnun edebilmek için yatakla nasıl olduğunu bilmem gerek.
Bendy derin bir nefes alarak sordu. Can alıcı noktaya geldik Deya. Haydi söyle şu ismi. Bay Fabio'nun bu kadar sık görüştüğü kişi kimdi?
Kadın yüzünü buruşturdu. Bu bilgiyi benim sızdırdığımı kimse bilmemeli.
Bir çaresini buluruz.
Hakkımda boş boğaz olduğuma dair kötü bir ün yayılırsa bana çalışacak kimseyi bulamam. Aynı şey müşteriler için de geçerli.
İçini rahat tut Deya, sana söz veriyorum. O kişiyle kimliğini otelin güvenlik kameralarından tespit ettiğimizi söyleriz. Ha gayret, çıkar şu baklayı ağzından, kim? Samantha mı, Jessica mı, yoksa Lavinia mı?
Deya iri göğüslerine ve karnını sallamaya yetecek kadar güçlü bir kahkaha koyuverdi. Samantha, Jessica, Lavinia mı? Bu konulara gerçekten çok uzaksınız doktor. Bay Fabio'nun bir kadınla ne yapılacağından haberi bile yoktu ki. O genç erkek isterdi, genç ve tüysüz.
Ah kahretsin.
Gigi Riva'nın kontratağıyla sarsılan komiser Bendy'nin söyleyebildiği tek şey bu oldu. Dipnot. Gigi Riva, eski İtalyan milli futbolcu.
Söz konusu kişinin adı Sergio, piyasadaki takma adı ise Orfeo.
Dipnot, Orfeo, Yunan mitolojisinde şair ve müzisyen olan efsanevi bir karakterdir. Ölesiye sevdiği karısı Öredise'yi ölülerin yeraltı tanrısı Hades'e kaptırır.
Onun hakkında daha fazla bilgim yok. Bilirsiniz bizim çevrelerde özel hayatlardan pek bahsedilmez.
Onu nasıl bulurum?
Ona ulaştığım bir cep telefonu numarası var. Onu sizin için benim aramamı beklemiyorsunuz değil mi?
Elbette hayır, ama bu numara çok işimize yarar. Bir ihtimal nerede yaşadığını biliyor musun?
Şehir içinde değil, Linate Havaalanı'nın hemen arkasındaki kasabada yaşıyor. Adı neydi? Pesciera. Pesciera bir şey.
Borromeo dedi kendi kendine komiser Bendy. Pesciera Borromeo. Kahretsin.
15 dakika sonra komiser Bendy ofisinde oturmuş gerekli direktifleri veriyordu. O yerleşim yerinde 25 bin kişi yaşıyor ama bizi içlerinden sadece biri ilgilendiriyor. Onu bulmamız lazım, hem de hemen. Böylece polis güçlerinin ne kadar etkili olduğu izlenimini vereceğiz.
Kimi arayacağız doktor?
Ingroia komiserin çalışma masasının önünde ayakta duruyordu. Arkasında üniformaları içinde mezgit balığı gibi sert duran iki memur vardı. Oysaki kurnaz Bendy ikisinin de bakışlarının kefal balığı gibi boş olduğunu fark etti.
İsminin Sergio olduğunu ve cep telefonu numarasını biliyoruz. Atletik yapılı 25 yaşlarında, bir de Orfeo takma adıyla eşcinsel fuhuşunda yüksek bir mertebede olduğunu biliyoruz.
Ingroia bıyığının bir tarafını hemen havaya kaldırdı.
Lanet olsun doktor, demek profesör travestilerle birlikte oluyormuş.
Komiser Bendy kollarını iki yana açtı.
Katil o mu diye ısrar etti müfettiş.
Şu an için tek bildiğim, sorgulamak için bulmak zorunda olduğumuz bir kişi oldu.
Bendy basiretli bir bilgelikle cevaplamıştı ama içinde bir fırtınanın koptuğunu hissediyordu. Bu ilişki Profesör Valeriani'nin hayatındaki tek uygunsuz şeydi. Dini inancı çiğnemesinin yanı sıra başına birçok dert açmaya da yetecek bir durumdu. Profesörün ardında bıraktığı ipucu da şimdi bir anlam kazanıyordu. Valeriani, Santo Borromeo'yu işaret ederek nerede arama yapılması gerektiğini mi göstermek istiyordu? Bu yer Pesciera Borromeo muydu?
Onu kısa bir süre içinde burada karşınızda bulacaksınız doktor.
Sakin ol, sakin. Onu hemen sorguya çekeceğimizi söylemedim. Konuşmadan önce onu biraz izlememiz gerek.
Eğer katil Orfeo ise profesörün dairesinde hiçbir iz bırakmayarak oldukça zeki olduğunu kanıtlamıştı. Böyle bir kişiyle elde koz olmadan oyuna başlamamak daha ihtiyatlı olurdu. İlk adım kimliğini tespit etmek ve bunu ona ardında olduğumuzu hissettirmeden yapacağız, tamam mı çocuklar? Sonra onu mercek altına tutacağız. Takip, telefon dinleme ve banka hesap hareketlerinin kontrolü. Kısacası tam hizmet. Sadece kaçmaya çalışırsa üstüne çullanacağız.
Angela'nın Milano'da en sevdiği köşelerden biri olan Sant Eustergio meydanı akşam ışıklarıyla daha telkin edici bir havaya bürünüyordu. Oraya ulaşmak için bazilikaların yeşil parklarından geçip Santa Croce caddesini aşması gerekiyordu. Angela vücudunu saran kot pantolonunun altına kırmızı papetlerini giymişti. Bir seferinde Woody Allen'ın esprisini çalan Benny ona bu kot pantolonu iki top kremalı dondurma ile doldurduğunu söylemişti. Biraz gecikmişti ama komiserin daha da geç kalacağını bildiğinden Portinari şapelinin güzelliğini izlemek üzere adımlarını biraz yavaşlattı. Onun geldiği taraftan ilerlenince ilk önce Sant Eustergio Bazilikası'nın bir bölümüyle karşılaşılıyordu. Dipnot, Milano'nun Katolik kiliselerinden biri olan Sant Eustergio Bazilikası, Ticinese kapısı yakınlarında bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan Sant Eustergio Meydanı'nda yer alır. Bazilika bünyesinde şapel adı verilen tek bölümlü küçük dua ve ibadet kiliseleri bulunur. Bu şapellerin isimleri sırasıyla şöyledir: Brivo Şapeli, Torelli Şapeli, Maggi Şapeli ve Portinari Şapeli. Doktor Margas'ın konferanslarından ilk katıldığının konusu Portinari Şapeli'nin tarihiydi. Angela bu şapele hayran kalmıştı. Özellikle şapelin yapılması talimatını veren dönemin bankacılarından Pigello Portinari'nin Dante'nin Beatrice'sinin soyundan olduğunu öğrenmek onu çok etkilemişti. Beatrice Dante'ye cennette eşlik eden kişiydi ve bu durum Angela için gerçeküstü ve masalsı bir şeyin birden somutlaşması, tüm güzelliği ve saflığıyla dünyanın bir parçası olması anlamına geliyordu. Dipnot, Ravennalı şair Dante Alighieri, büyük aşkı olarak bilinen Portinari ailesinin kızı Beatrice'ye Cehennem, Cennet ve Araf üçlemesinden oluşan İlahi Komedya adlı eserinin Cennet bölümünde yer vermiştir. Eserde cenneti gezerken Dante'ye Beatrice karakteri eşlik eder. Belki bu yüzden o meydan onda tüm mimari uyum, ışık ve renklerin ötesine geçen bir çekicilik etkisi yaratıyordu. Angela düşünürken birden şunu fark etti. Bu çekicilik değildi. İçinde çiçeklenen bir ruh haliydi. Yüzüne tatlı bir gülümseme yayıldı. Karşıdan hızlı adımlarla onu karşılamaya gelmekte olan Benny'yi gördü. Komiser hiç de düşündüğü kadar gecikmemişti. Angela Benny'ye Sant Eustergio Bazilikası'nı göstererek şöyle dedi: "Bir zamanlar burada huzur içinde yatan müneccimlerden geriye sadece tabutları kaldı." Dipnot, üç müneccim kral, Hristiyan inanışına göre gökte gördükleri bir yıldızı takip ederek Hazreti İsa'nın doğumunu kutlamak üzere doğudan Kudüs'e gelen Zerdüşt rahiplerdir. Aynen öyle diye onayladı Doktor Margas. İmparator Friedrich Barbarossa onların kalıntılarını kendine mal edip Kolonya'ya, yani şimdiki adıyla Köln'e taşımadan önce burada dinleniyorlardı. Doktor Angela'yı gördüğüne memnun olmuştu. "Mütevazi konferanslarımı sürekli takip ettiğinizi görüyorum," dedi. "Bir tanesini bile kaçırmam mümkün değil. Bunlar uzak geçmiş olmayan bir ülkeden gelen biri için çok ilginç konular." "Demek oluyor ki gelecek sefere size özel bir davetiye göndereceğim." Bu özel davet konusuna sinirlenen Benny, Angela'yı buluşmaya çağırdığına pişman oldu. Açık havada bir masada rahatça oturuyorlardı ve üçü de gün batımı ışıkları altındaki karşılarında yükselen bazilikanın keyfini çıkarıyordu. Doktor Margas bir Crodino almıştı. Dipnot, Crodino alkolsüz bir içki. Angela'nın aşırıya kaçmış görünmesini istemeyen Benny ise hiç istemeyerek kendine de bir Capirosca sipariş etmişti. Dipnot Capirosca, Cachaça adlı tipik Brezilya içkisiyle hazırlanan Caipirinha adlı içecek vodka ile hazırlandığı zaman bu ismi alır. Doktorun alkolsüz içkisine kıskanarak bakmaktan kendini alıkoyamıyordu.
Ama Basilika'da, daha doğrusu Portinari Şapeli'nde halen yatmakta olan bir aziz var, dedi Angela.
Ah evet, şanlı bir kiracı, şehit San Pietro.
Margas bardağındaki buzları sallarken Benli ikilinin bu kültür gösterisi karşısında sessiz kaldı.
Bu arada San Pietro'nun bahsi geçmişken, komiser bu sabah bana Engizisyon'u sormuştunuz ya. Uzun bir süre boyunca ana merkezinin burada, Sant Östergio'da olduğunu ve en büyük savunucusunun San Pietro olduğunu biliyor muydunuz?
San Carlo zamanında mı?
Onun Milano'ya atanmasından kısa bir süre öncesine kadar Engizisyon merkezi ve mahkeme burasıydı. San Carlo buradaki görevine başladıktan sonra şehirdeki başka bir ünlü kiliseye taşındılar. Santa Maria della Grazia Kilisesi'ne. Şehit San Pietro'ya gelince, Borromeo Milano'ya geldiğinde öleli neredeyse 300 yıl olmuştu.
Senin ilgini çekebilecek bir ölüm, cinayet.
Angela Caipiroc kasını büyük bir doğallıkla yudumlarken Benli'ye gülümsedi.
Margas devam etti.
Bir intikam. Onu Sevezo yakınlarındaki Barlassina ormanında pusuya düşürdüler. Katarlar tarafından kafasına bir balta ve göğsüne bir bıçak darbesiyle öldürüldü.
Katarlar, bildiğim kadarıyla dinden sapan bir topluluktu.
İşte bu, diye düşündü Benli. Onun da bildiği bir şeyler vardı elbet.
O devirde Katarizm kilisenin en büyük düşmanıydı. Kafirliğin en yaygın olduğu Oksitanya'nın büyük bölümü Katarlardan oluşuyordu.
Oksitanya mı, diye sordu Angela.
Bugünkü Fransa'nın güneyi, İspanya'nın bir bölümü ve birkaç Piemonte vadisini içine alan bölge. Henüz ulusların olmadığı feodal ortaçağ döneminde bir ulus olmaya en yakın bölge orasıydı. Tek dilleri vardı, Oksitanca. Kırmızı zemin üzerinde Oksitanya haçının bulunduğu tek bayrakları vardı ve tek din Katarizm'di.
Bildiğim kadarıyla Katarların sonu pek de iyi olmamış, dedi Benli ve kapiyoskasından büyük bir yudumu mideye indirdi.
Kilise dinden sapmaya izin vermiyordu. Katarlar ise her ne kadar basit bir hayata adanmış barışçıl bir topluluk olsalar da gerçekten de kafirdiler. Onlara karşı bir Haçlı seferi bile düzenlendi. İsimlerini Fransa'daki Albi şehrinden alan Albililere karşı yapılan seferdi bu. Solunda hepsi öldürüldü. Son hayatta kalanlar 1244'te Pirenelerdeki Montsegur köyünde bir kaleye sığındılar. Kale düştüğünde kadın ve erkek olarak toplam 224 kişiydiler. Kalenin etrafı yakacak odunlardan oluşan bir çitle çevrildi, ateşe verildi. 224 iyi adam, kendilerini böyle adlandırıyorlardı. Çitlere yaslanmış, merdivenlerin yardımıyla içeri fırlatıldılar. İşte bu Katarların sonu ve Oksitanya için sonun başlangıcı oldu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 107.